Ayrım 19. Kök Tengri'nin Çocukları, Ahmet Taşal, sayfa 160. 7-7-3. Durmak bilmeyen akınlar. Bundan sonra Çin'e karşı hücumlara geçildi. Lan eyaletini ele geçirip vali Wang Teo Mao'nun öldürülmesi onların Tang hanedanına karşı kazandıkları ilk zaferdi. Daha sonra bunların ardı arkası kesilmedi. Savaş meydanlarında tutunamayan Çinli generaller hilelerle Göktürkleri durdurmaya çalışıyorlardı. Esir Göktürklerin yaşadığı Kuwei eyaletine akınlar düzenlendi. Yine vali ve kumandanlar yakalandı. 683 yılına gelindiğinde Çin sarayında Feng ve Hsia gibi eyaletlerin Göktürklere kendiliğinden bırakılması tartışılıyordu. 684 yılında Shou eyaletine bizzat Kutlu'nun kumanda ettiği ordular girerken 685'te Tai eyaleti baskına uğradı. 686 yılında da aynı hızla devam etti. 687 yılından itibaren karşı tedbirleri almakta başarılı olan Çinliler ufak çapta Göktürk kuvvetlerini mağlup etmeyi başardılar. Fakat 689'da Hsia Huai Yi adlı bir Budist rahibin kumandasında büyük bir ordu daha hazırladılarsa da herhangi bir zafer kazanamadılar. Kutluk Çinlilerle 17 kez, Kıtanlarla 7 kez savaşmıştı. 7-7-4 Kutluk Kağan'ın ölümü, Çin'deki Türklerin kurtarılması. Aynı yıl Tonyukuk, Türgişlerle savaştı. Bundan 2 yıl sonra hastalanan Kutluk öldü. Çinlilerle 17 kez, Kıtanlarla 7 kez, Oğuzlarla 5 kez savaşmıştı. 50 yıllık esaret devresinden sonra Kutluk liderliğinde bağımsızlıklarına kavuşan Göktürklerin ikinci devletlerinin kuruluş mücadelesi 3 aşamada gelişmişti. Gobi Çölü'nün güneyinde, Çin'e yakın bölgede 679 yılında başlayan ilk ayaklanma kısa zamanda çok geniş bir alana yayılmış, değişik mevkilerde bulunan Türk beyleri derhal buna iltihak etmişlerdi. Ancak üzerlerine gönderilen Çin ordusunu mağlup edemeyen Göktürk liderlerinden Aşina Nishufu öldürülmüştü. Aşite Fengçi ise esir düşmüştü. Hayatını kurtarmayı başaran Wenfu, Göktürk hanedan ailesinden yeniden birini, Aşina Fu Nie'ni reis seçti. Onlar da uzun süren mücadelelerinden zaferle çıkamadılar. Fakat onların mağlup olup Çin'e götürdükleri esnada kendini kurtarıp Çogay, Kuzi Dağı'na sığınan Kutluk etrafındakilerin sayısını artırarak 9 Oğuzların hayvanlarını yağmalayıp ihtiyacı olan yiyecek ve benzeri malzemeleri temin etti. Bundan sonra Kağanlığını ilan edip 2. Göktürk Devleti'ni resmen kurdu. Artık sıra Çin'e ağır darbeler vurmaya gelmişti. 691 yılının sonunda ölümüne kadar bütün Kuzey Çin'i baştan başa akınlarıyla istila etti. Tonyukuk'un zamanında harekete geçerek 9 Oğuzların Çin ve Kıtanlarla yaptığı gizli ittifakı çökertmesiyle büyük bir tehlikeden kurtuldu. Ardından Ötüken bölgesi ve civarındaki ve de Altay dağlarına uzanan sahadaki bütün diğer Türk boylarını kendine bağladı. 689'da Tonyukuk daha o zamanlar batıdaki Türgişler üzerine dahi sefer tertiplemişti. 682'de tam bağımsızlığını kazandıktan sonra Kutluk ve Tonyukuk liderliğinde 2. Göktürk Devleti geçen 10 yıllık sürede Ötüken bölgesini merkez yaparak etrafındaki diğer Türk boylarını kendine bağladı. Her fırsatta Çin'deki Tang İmparatorluğuna ardı ardına darbeler indirerek esaret altındaki Türkleri kurtarmaya çalıştı. Çin'in kuzeyi doğudan batıya tamamen Göktürk akınlarına maruz kalmıştı. Neticede Kutluk'un kurduğu ve tahtta kaldığı 10 yıllık sürede Göktürk devleti her açıdan hızla gelişti. 775 Kapgan ve Orta Asya'da zirveye çıkış. 692 yılında ağabeyi Kutluk'un ölümü üzerine 2. Göktürk Devleti tahtına oturan Kapgan devraldığı, hızla büyümekte olan devleti ağabeyinin bıraktığı yerden başlayarak her yönden geliştirmeye devam etmiştir. 200 yıllık bağımsız Göktürk tarihinde 24 yıl gibi uzun süreli bir dönem kağanlık yapan Kapgan'ın faaliyetleri Orhun yazıtlarında teferruatlı bir şekilde anlatılmıştır. Neticede kaynaklarca kapkan en çok zafer kazanan, Çin'i en fazla korkutan, o devirde yaşayan Türk topluluklarının hemen hepsini idaresi altına alan, devletini çağının en kuvvetlisi yapan Kaan olarak tanınmıştır. Tonyukuk yazıtında bögü olarak da zikredilen kapkanın adı Fatih anlamına gelmektedir. 776 Büyük Savaşlar. 693 yılında Ling eyaletine saldırıp yağmalar yapan kapkan, kendisine karşı koymaya çalışan Çinli general Li Totusu'yu yenmişti. Buna karşı Çin'deki Tang hanedanının imparatoriçesi Wu, 18 generallik büyük bir ordu hazırlamıştı. Ancak söz konusu ordu Göktürklerle çarpışmaya cesaret edemeden geri döndü. Bunu takip eden yıllarda Kıtanların Tang İmparatorluğu topraklarını istila etmeleri üzerine yardım teklifinde bulunan kapkan, Kıtanları yeneceğini, karşılığında bazı taleplerinin olduğunu bildirdi. Onun talebi 630-681 yılları arasında esir düşerek Çin'e zorla götürülmüş Türk ailelerinin geri gönderilmesiydi. Tang Sarayı derhal bu teklifi kabul etti. 777 Kuzey'in derinliklerine sefer. Bu arada kapkan, Çin'le anlaşıp üstüne yürümekte olan Kırgızların üzerine sefer düzenledi. Tonyukuk da sefere katılmıştı. Yenisey kaynaklarında Anı Irmağı üzerinde Kırgızları mağlup ettiler. Akabinde 10 oklara, Türgişlere saldıracaktı. Çünkü onlar da Kırgız, Çin gibi kavimlerle ittifaka girip Göktürklere hücum edeceklerdi. Kapkanın hatununun ölümü üzerine geri dönmesi üzerine Tonyukuk ve Bilge'nin kumandasındaki ordular Türgişleri bozguna uğrattı. 778 Tarım aletleri istenmesi. Kıtanların isyanının Göktürk ordusunun yardımıyla bastırılması, neticede Çin'deki esir Türklerin geri gönderilmesi üzerine kapkanın prestiji ve gücü daha da artıyordu. Bundan sonra meydana gelen savaşlarda Çin ordularının hepsi yenildi. Artık kapkan, Tang İmparatorluğu'nun iç işlerine karışmaya başlamıştı. Ülkesi lehine bazı menfaatler koparmaya çalışıyordu. Kızını bir Tang prensesiyle evlendirmek suretiyle adı geçen hanedanın geleceğinde söz sahibi olmayı planladı. Bunun yanında Göktürklerin dostu olan Soğudluları ve ekin tarlaları için 100 bin ölçek darı, 3 bin takım tarım aleti ve birkaç 10 bin Çin demir de istedi. Tang Sarayı önce Göktürkleri oyalama yoluna gitti. Sonra sahte prens gönderdiler. Üstelik yollanan tohumlar pişmişti. Hediye olarak verilen gümüş ve altının değeri çok düşüktü. Kapkan gerçeği anladı ve ülkesine yollanan heyetten Yan Chiwei'yi Çin Kağan'ı ilan etti. 698 yılından sonra büyük bir akına geçti. 703 yılına kadar Çin'in kuzey eyaletleri sürekli yağmalandı. 300-400 bin kişilik orduları 40-50 bin kişilik Türk ordularına mağlup oluyor. Diğer bütün Çinli kumandanlar yenilgiden kurtulamıyordu. 779 Kapkanın yeni tayinleri ve idari teşkilatlanma yapısı. Artık Orta Asya'nın en kuvvetli hükümdarı seviyesine yükselen kapkan, Göktürk ülkesi içinde bazı idari değişiklikler yapma yoluna gitti. Bu devletin hızla gelişip büyümesinin ortaya çıkardığı bir neticeydi. 16 yıl önce İlteriş Kutluk liderliğinde Çin esaretinden kurtulan Göktürk devleti kısa zaman içerisinde bir cihan devleti haline dönüşmüştü. İşte ortaya çıkan bu yeni durum karşısında kapkan Kaan, kardeşi Tuhisi Fu'yu, sol kanat Doğu, Şad'ı, ağabeyi Kutlu'nun oğlu Bilge'yi, Moçyu de sağ kanat Şad'ı tayin etti. Ayrıca kendi oğluna her iki taraftaki Şad'ın üzerine Küçük Kağan ünvanıyla vazifelendirdi. Diğer adı Bögü, Çince Fuçü, böylece kendisi Kağanlar Kağan'ı pozisyonuna yükselmiş oluyordu. Küçük Kağan aynı zamanda Chu Mikun gibi 10 kabilelerin Türgiş, 10 okların reisi de olmuştu. Öte taraftan bir başka Çincesi Tohisi geniş batı olan ünvana da sahipti. 699 yılı. Kısacası Kazakistan ve Kırgızistan topraklarını idare edecekti. 7710 batı yönündeki askeri harekat. Göktürk Devleti'nin en büyük düşmanı Çin'e karşı zaferleri doğuda devam ederken batıda isyan eden Türk işlere karşı da seferlere girişildi. Küçük Kağan, İnel, Bögü, Bilge Şad ve Tonyukuk idaresi altındaki Göktürk ordusu Altay dağlarını aştı. Cungarya'ya, Yarış Ovası'na vardıktan sonra Bolçu'da, Urungu Gölü'nün güneybatı kıyısı, Türk işleri ağır bir bozguna uğrattı. Bolçu zaferi neticesinde Türk işlerin bütünü Nusipi ve Tuolu kabileleri yani Balkaş, İli, Isık Göl ve Talas bölgelerindeki Türkler Kapkan'ın hakimiyetini tekrar tanıdılar. Daha sonra Göktürk akınları Maveraün Nehir, Kengü Tarban, Otrar şehri, Arıs Irmağı civarlarına ulaştı. Bu arada Bilge 700 yılında Tangutlar üzerine sefer düzenlemiş ve çocuklarını, kadınlarını, at sürülerini, bütün mallarını ele geçirmişti. Bu sıralarda batıdaki Göktürk akınları devam ediyordu. Yaklaşık 25 yıldır Türkler tarafından idare edilen Batı Türkistan'daki şehir krallıkları buralara ulaşan Arap saldırılarına karşı koyabilmişti. Yine Tonyukuk, İnel ve Bilge tarafından idare edilen Göktürklerin Batı orduları Seyhun, Yüncü Ögüz kıyılarına vardı. Nehri geçerek Maveraün Nehrin Kızılkum çölüne daldı. İnel Kağan kumandasındaki bir kısım kuvvet burada kalırken Tonyukuk güneye ilerleyip Türgiş Başbuğu Soke'nin idaresindeki Soğut halkını ele geçirdi. Arkasındaki Ektağı'da geçen Göktürk ordusu Demirkapı'ya ulaştı. 701 7711 Yeniden Çin'e yöneliş. Lungyu bölgesine akın yapıp 10.000'den fazla at ele geçiren Kapkan Kağan ülkesine geri döndü. Bu saldırılar karşısında Çinliler yeni tedbirlere başvurmak zorunda kaldılar. İleri gelen devlet adamlarından Wei Yuan Chung, Orhun yazıtlarında Ong Tutuk, Lingbu bölgesi harekat ordusu kumandanı ve Anpei Büyük Genel Askeri Valisi Hisang Wan Tan da Tianping bölgesi birinci komutanı olarak bütün Çin ordularını idare etme vazifesini üstlendiler. Çin ordusuna karşı Bilge ve Kültegin gibi liderlerin de katıldığı bu seferde Kültegin Çinli kumandan Ong Tutuk'u esir alıp Kapkan'a sunmuştur. 701 702 yılının ilkbaharında Yen ve Hisia eyaletlerine akın yapan Kapkan 100.000 at ve koyun ele geçirdi. Arkasından Shiling'e saldırdıktan sonra Ping eyaletini muhasara etti. İmparatoriçe Wu bir sürü yeni önlemler daha almaya çalıştı ise de hazırlanan Çin orduları Türk kuvvetlerine karşı çıkmaya cesaret edemediler. Tayi ve Hisin bölgelerine giren Göktürk ordusu buralarda da yağmalar yaptı. 703 yılına gelindiğinde Göktürk Kağan'ı politikasında değişiklik yaptı. Saldırılarını durdurarak Çin'e Bagat Arkan'ı elçi olarak gönderip yeni bir evlilik ittifakı teklifinde bulundu. Ancak bu sefer damat olarak istenilenin sadece Tang hanedanına mensup değil, ayrıca Veliaht'ın oğlu olması da gerekiyordu. Kapkan'ın gayesi tabii ki Tang hanedanlığı içerisinde çok daha fazla söz sahibi olmaktı. Geçen defa kötü tecrübelerden dolayı imparatoriçe bu sefer daha temkinli davranmaya çalıştı. Hemen veliahtları yanına çağırıp sarayda bir görüşme yaptı. Neticede Kapkan Kağan'ın teklifi kabul edildi. Kapkan teklifinin kabulünden duyduğu memnuniyeti göstermek için ileri gelen devlet adamlarından İli Tankan'ı 1000 baş at ile birlikte Çin sarayına gönderdi. Elçi, imparatoriçeye teklifin kabulünden dolayı Kapkan'ın teşekkürlerini iletti. Suyu Ting'de, imparatorluk sarayının bahçesinde bir köşk, Göktürk elçisinin şerefine eğlence tertip edildi. Veliaht, başvezir ve bütün saray erkanı 3 sıra halinde bu eğlencede hazır bulundular. Göktürk elçisine bu denli itibar edilmesi, Kapkan'ın ve Göktürk devletinin Çin nazarındaki üstün yerini açıkça göstermektedir. Bununla birlikte Göktürk elçisine birçok hediyeler sunularak geri uğurlandı. Kapkan da karşı jest yapmakta gecikmedi. 698'de sahte prens olarak Karakum'daki Göktürk merkezine gelen Wu Yan Hisu'yu serbest bıraktı. 7-7-12 Boy isyanlarının devleti sarsması. Bu arada Göktürk devletine karşı isyan eden Basmalılar tekrar hakimiyet altına alındı. 705 yılında İmparatoriçe bu tahtı gerçek varislerinden Chung Tusung'a terk etti. Yeni imparator bazı reformlar yaparak başarısız kumandanları görevlerinden aldı. Göktürklere karşı yeni politikaları uygulamaya koydu. Bütün devlet adamlarına Göktürkleri yıkıp ele geçirmek için planlar yapmalarını emretmişti. Devlet adamları imparatordan 3 önemli kale yapılmasını, kumandan ve valilerin görevden alınmasını, yenilenin cezalandırılmasını, gerekli asker ve levazımatın sınırlara yığılmasının temin edilmesini tavsiye ettiler. Bundan sonra Çinliler Göktürk ülkesi içinde büyük bir casusluk faaliyetini uygulamaya koydular. Hanedandan olmayan diğer Türk boylarının çoğu ayaklandı. Aslında kapkan Çinli casuslardan biri olan Tsang Su-yen'i öldürtmüştü. Buna rağmen 708 yılından itibaren her yıl Kapkan Kağan'ın idaresine karşı çok sayıda isyan patlak verdi. İsyanların patlamasında Çinlilerin tahriklerinin yanında Kapkan Kağan'ın devleti aşırı sert ve zalim bir şekilde yönetmesinin de etkin bir rolü vardı. Diğer yandan isyan eden Türk boylarından Çiklerin, Altayların güneyinde, Azların Isık Göl'ün batısında 709 yılında mağlup edildiğini görmekteyiz. Ülkesi isyanlara gark olmasına rağmen Kapkan, Çin'le ilişkilerini ihmal etmiyordu. Esasında dostluk kurmak istiyordu ve bunu gerçekleştirmek için 711 yılında oğlu Yang Wo-chi Tegin'i ikamet etmek üzere Tang Sarayı'na gönderdi. Böylece barış garantisini vermek istiyor, eskiden yaptığının aksine daha ılımlı bir politika izlediğini belirtiyordu. 710 yılında isyan eden Kırgızlar, Bilge ve Kültegin kumandasındaki ordular tarafından Kögmen dağlarının kuzeyindeki Songa ormanında ikinci defa mağlup edildiler. Aynı yıl doğuda Bayırkular, Türgi Yargın Gölü yakınında yapılan savaşta bozguna uğratıldı. 711'de Türgişlerin isyanı bastırıldıktan sonra Barsbek Türgiş Kağan'ı tayin edilerek Bilge'nin kız kardeşiyle evlendirildi. 713'te Karluklar, Tamuk, İduk başta yenildiler. 714 yılının ikinci ayında İnel, İniye, Kağan, Tongra Tegin ile Huapa İlteber ünvanlı Kapkan'ın kız kardeşi Beş Balığın kuzeyine saldırdıklarında başarısızlığa uğradılar. Bunların dönmeye cesaret edemeyen bir kısmı yanındakilerle Çin'e teslim oldular. Kapkan'ın idaresi çatırdamaya başlamış olmasına rağmen Tungus kabileleri Kıtan ve Proto-Moğol Hisiler ona bağlanmışlardı. Çin kaynaklarının ifadesine göre Göktürk ordusu 400 bin kişiyi bulmuştu. Ancak Kapkan Kağan'ın çok yaşlanması ve aşırı sert tutumu devletin başına büyük dertler açıyordu. Bu yüzden batıdaki Türgişler, Karluklar gibi birkaç büyük Türk boyu vassal olmak için 715 yılının 4. ayı Çin'e başvurdu. Çinliler de onların teklifini kabul etmekle birlikte Göktürk ülkesi içinde önemli stratejik mevkilerde oturmalarını istedi. Aynı yılın baharında yenilen 9 Oğuzların bir kısmı da Çin'e sığındı. Bütün bu hadiseler karşısında Kapkan defalarca Karluk ve diğer asi boylara saldırıp dağıtmıştı. Buna rağmen Azlar ve İzgiller de 715 yılında isyan eden boylar arasına katıldı. Göktürk devletinden kopmalarının ardı arkası kesilmiyordu. Neticede devletin gücü zayıflayınca devletin tabiyetinde olan Tuyuhun ve Kaoliler, Koreliler Çin'e bağlandı. Hatta Kapkan'ın damadı Aşite Hulo bile Çin'e sığınmıştı. 7-7-13 Bayırku Pususu. Çin İmparatoru Hüsüyan Tusung, Kapkan'ı tamamen ele geçirmek ve Göktürkleri yıkmak için 3 ayrı bölgedeki Türk boylarına hediyeler ve ünvanlar vererek onları tahrik etti. Bunlardan önce Bayırkular isyan ettiğinde derhal harekete geçen Kapkan, Tola Irmağı kenarında onları ağır bir bozguna uğrattı. Ancak o tedbirsiz davranarak az sayıda askerle geri dönerken Söğüt ormanında savaş artığı bayırkuların reisinin hücumuna uğradı ve öldürüldü. Kesikbaşı o sırada bayırkuların yanında bulunan Çinli elçi Holing Chuan tarafından Çin başkentine götürüldü. 7-7-14 Orhun'da ihtilal. 24 yıl parlak zaferlerle dolu bir kağanlık dönemi geçiren Kapgan'ın sonu böylece çok hazin oluyordu. Yerine daha evvel küçük kağan tayin ettiği oğlu İnel geçtiyse de Kutlu'nun oğlu Kültegin bir ihtilal yaparak onu ve bütün ailesini ortadan kaldırdı. Sonra ağabeyi Bilge Şad'ı kağan olarak tahta geçirdi. Kapgan tahta çıktığı 692 yılında 2. Göktürk Devleti tam manasıyla huzura kavuşmamış, gerekli bütünlüğü sağlayamamıştı. 705 tarihine kadar içeride ve dışarıda çok başarılı idare yürüttü. Ancak yaşlanınca birden halkına karşı sertleşti. Aynı zamanda Çin'deki Tang Hanedanı taht değişikliğinden sonra toparlanmış ve gönderdiği ajan elçilerle boyları Kaan'a karşı isyana teşvik etmişlerdi. İsyanlar sonucu yıpranan Kapgan, bu esnada yeğenleri Bilge ve Kültegin'in askeri başarıları sayesinde ayakta kalabilmişti. Pusuya düşürülüp öldürülünce 698'de velihat göstermek için teşkilatlanma yaptığı sırada küçük Kaan tayin ettiği oğlu İnel devletin başına geçti. Fakat devlet açıklamaya çalıştığımız gibi içeride ve dışarıda çok yıpranmıştı. Yıllardan beri isyanları bastırmak için çarpışan Kültegin duruma razı olmadı. Harekete geçerek İnel'i ve onun tarafını tutan devlet adamlarını öldürdü. Ağabeyi Bilge'yi tahta oturttu. Devlet yeniden yapılandırıldı. Bilge Kağan'ın kayınpederi olan Tonyukuk, çok yaşlı ve bilge kişiliğe sahip olduğu için halk tarafından seviliyordu. Ona dokunulmadı ve daha üst planlama görevine getirildi. Devletin eski gücüne kavuşturulması için çalışılmaya başlandı. 7-7-15 Bilge Kağan ve devletin yeniden kuvvetlenmesi. 683 yılında doğan Bilge, kendisinden önceki devlet adamları gibi Çin esareti görmediği için şanslıydı. 691-692'de babası öldüğünde yaşı çok küçük olduğu için Kağan olamadı. Ancak 697'de Tarduş halkı üzerine Şad tayin edildi. Bölgesi Altay Dağları'nın güney eteklerinin batısında İrtiş Irmağı civarındaydı. 716 yılına kadar doğuda Sarı Irmağı, Şangtung Ovası'na, batıda Demir Kapı'ya, Kögmen Dağları'nın kuzeyindeki Kırgızlara toplam 25 sefere katılmış, bunların hepsinde başarı kazanmıştı. Bilge Kağan, diğer Göktürk Kağanlarından farklı olarak kaynaklarca karakteri insancıl, dost canlısı olarak nitelendirilmiştir. Ağabeyinin kağanlığa yükselmesini sağlayan Kültegin, sol bilge prensi olup askeri işlerin idaresiyle meşgul olmaya başladı. Bu arada Kapgan zamanının devlet adamlarının çoğu ihtilal sırasında öldürülmüş, sadece yaşı 70'ten fazla olan ve halk tarafından çok saygı duyulan Bilge'nin kayınpederi Tonyukuk'a dokunulmamış, sağ bırakılmıştı. Devlet işlerindeki derin tecrübesinden dolayı Tonyukuk'a yeniden görev verildi. Gerçekten de devletin böylesine nazik bir döneminde Tonyukuk'un idari görev alması faydalı olmuştur. Çünkü o, Çin'de bulunduğu sırada çeşitli idari görevleri yürütmüş, iç yapılarını yakından tanıma fırsatı bulmuştu. 682 yılından beri devletin üst makamlarında çalıştığı için hem hanedanın hem boyların karakterlerini tanıyordu. İçeride birliğin sağlanması açısından gerekli stratejileri biliyordu. Ayrıca Çin'den başka diğer komşularının da neler yapabileceklerini tahmin edebilirdi. Nitekim onun uyguladığı plan ve stratejiler sayesinde devlet birçok felaketten kurtuldu. 7-7-16 İç savaşların uzaması ve devleti yıpratması. Devlet yönetimindeki değişikliklere rağmen boy isyanları durmuyordu. 716 yılında Selenga Irmağı boyunda Uygurlar mağlup edildi. 717 yılında Oğuzlardan bir grup kaçıp Çin'e gitti. Khitan ve Tatabılar Çin'deki Tang Hanedanı ile müttefik olurken batıda Türgişler Sulo önderliğinde bağımsızlıklarını ilan ettiler. Üstelik Maveraü'n-Nehir'den doğuya doğru ilerlemek isteyen Arap kuvvetlerini durdurdular. Boyların çoğu 10 yıldan beri devletle savaş halindeydiler. Savaşların uzun sürmesi, sıkıntıların devam etmesi devlete bağlı kalanların da güvenlerini kaybetmesine yol açıyordu. İşte böylesine karışık bir anda Bilge Tonyukuk'u devlet görevine çağırdı ki görevi planlamacı yani stratejist olacaktı. 717 yılının yazında Çin'e bağlanan Tatabıların üzerine yürüyen Bilge onları cezalandırdı. At sürülerini ve bütün mallarını ele geçirdi. Kaçan Tatabılar Kadırkan dağlarına yerleştiler. Bu arada daha önce Çin'e bağlanan beylerden bazıları geri döndü. Çin'e yine gitmek zorunda kalmış halk orada Çinlileşmeyi reddederek ayaklandı. Ve birkaç mücadeleden sonra Göktürk ülkesine geri döndü. 718 yılında Karluklar'da yenilgiye uğratılıp halkları devlete bağlandılar. İdarecileri öldürülmüştü. Neticede yıllardan beri süren devlet için Karluk problemi de böylece çözülüyordu. 7-7-17 Bilge'nin yeni projesinin engellenmesi. Ülkesi içinde huzuru sağlayan Bilge yönünü Çin'e çevirdi. Büyük çapta yağma ve akın planları yapıyordu. Üstelik yıllar önce gidenlerin geri dönmesiyle gücü artmıştı. Ancak Tonyukuk'un derin tecrübesiyle onu engelledi. Tonyukuk insanların savaşla değil barışla zenginleştiğini, Göktürklerin daha yeni bir araya toplandıklarını, henüz zayıf olduklarını kuvvetlenmek için en az 3 yıldan fazla zaman gerektiğini açıklamıştı. Akabinde Bilge Kağan'ın şehirlerin etrafını duvarlarla ve kalın surlarla çevirtmek ve Budist tapınakları inşa etmek, Budizmi yaymak isteğine de Tonyukuk karşı çıktı. Çünkü Türklerin insan ve hane sayıları çok azdı. Daha doğrusu Tonyukuk'a göre Çinlilerin %1'i bile değildi. Buna rağmen Çinlilerle savaş meydanlarında çarpışılıyor ve galip geliniyordu. Sular ve otlaklar takip ediliyor, bir yerde sürekli oturulmuyordu. Avcılık önemli bir meslekti. Dolayısıyla savaş pratiği yapılıyordu. Eğer kuvvetli iseler saldırıp yağmalıyorlar, zayıf oldukları takdirde kaçıp ormanların, dağların arasına saklanıyorlardı. Çinlilerin askerleri her ne kadar çok ise de kullanımsız, faydasızdılar. Yani eğitimsiz, pratiksiz oldukları için savaş meydanlarında bir üstünlük gösteremiyorlardı. Göktürk askerinin gücü ise büyük ölçüde hayat tarzına dayanmaktaydı. Şayet surlu şehirler inşa edip içinde otururlarsa eski gelenekleri değişirdi. Neticede bir kere yüz yüze gelince mağlup olunur. Tang Hanedanı tarafından ele geçirilirlerdi. Diğer taraftan ülkede Budizm propagandasına izin verilmesi ve bu dinin metotlarının uygulanmasına gelince bu dinin insanları zayıflatması söz konusuydu. Çünkü et yemenin yasak olduğu bu dinde Türklerin yiyecek bulması mümkün değildi. Et yemeyen toplumun soğuğa ve diğer faaliyetlere kendini göstermesi beklenemezdi. Ayrıca Budistler az yerler ve az hareket ederlerdi. Sonuçta savaş halinde kuvvetli, dinamik olmak gerekirdi ve Budizm, Türklerin savaşçı olmalarını, kuvvetli olmalarını önlerdi. Dolayısıyla ülkede tatbik edilemezdi. Bilge Kağan, onun tavsiyelerini dinledikten sonra derinden etkilenerek tekliflerinin ve stratejilerinin hepsini kabul etti. Bilge Kağan akabinde Çin'e akın yapmaktan vazgeçti. Üstelik elçi göndererek barış yapmayı teklif etti. 7-7-17 Üçlü İttifakın planlarının boşa çıkarılması. Fakat Tang Hanedanı'nın imparatoru Hüsüyan Tusung, Bilge Kağan'ın barış teklifini kabul etmedi. Göktürklerin eski gücüne kavuştuğunu gören İmparator Hüsüyan Tusung, onları ortadan kaldırmak için büyük bir plan yaptı. 720 yılının kışı. İmparatorun kesin kararı savaşmaktı. Shoufang bölgesi kumandanı Wang Chun hazırlanacak bütün orduların idaresini üstlenecekti. Batıdan Basmalılar, doğudan Tatabılar ve Kıtanlar hücum edecek, güneyden de Çin orduları harekete geçince Göktürk orduları tamamen sıkıştırılacaktı. Çilo suyunun yukarısında bulunan Göktürk merkezine baskın yapıp yakalayacaklardı. Çinliler bununla da kalmamışlardı. Kırgızların reisi Kutluk Bilge Kağan ve diğer Göktürk muhalifleri Kapkan'ın oğlu Sol Bilge Prensi Motegin, Sağ Bilge Prensi Aşina Bilge Tegin, Yenşan Bölge Prensi Hua Pişi, Şipi ve birçok bey ve kişi ile gizli ittifak yapmışlardı. Bunların hepsi Çinlilerle birlikte harekete geçmeyi kabul etmişti. Kıtanların tutuku, valisi Li Shihuo, Tatabıların idarecisi Li Tapu, Basmalıların idarecisi ise Altay Dağı bölgesi idarecisi Chumukun Chimichor idi. Çinliler ve müttefiklerinin ordusu 300 bine ulaşmıştı. Söz konusu ordu Chi Luo suyunun yukarılarında toplandı. Çeşitli kollara bölünüp Göktürklerin üzerine doğru ilerlenildi. Bu esnada Tatabılar ve Kıtanlar doğudan, Basmalılarsa batıdan farklı yollardan ayrı ayrı Göktürk merkezini basmak üzere hareket etmekle görevlendirilmişlerdi. 7-7-18 Tonyukuk'un yerinde müdahalesi. Bütün bu olaylar karşısında Bilge Kağan korkup endişelenmeye başlamıştı. Ancak tecrübeli devlet adamı Tonyukuk hemen devreye girdi ve ona Basmalılar şu an Peyiting'de, Beşbalık'ta bulunuyorlar. Tatabı ve Kıtanlarsa doğudalar. Aralarındaki mesafe çok uzak. Güçlerini birleştirip birlikte hareket edemezler. Huwei ve Changqia Shen arasında anlaşmazlık var. Birlikte hareket edemezler. Eğer gelirlerse 3 gün önceden kuzeye doğru çekiliriz. Yiyecek ve sair levazımatları biter, geri giderler. Basmalıların gücü azdır, hafiftir. Birinci varırlarsa savaşırız dedi. Tonyukuk'un düşündükleri doğru çıktı. Basmalılar 721 yılının sonbaharında tek başlarına, diğerlerinden ayrı olarak Göktürklerin merkezine hücuma kalkıştılar. Çinliler, Tatabı ve Kıtanlar henüz varmamıştı. Bunun üzerine korktular ve geri çekildiler. Dolayısıyla Tang İmparatoru Füsüyan Tusung'un planı daha başta bozulmuştu. Geri çekilenleri Bilge takip etmek istediğinde Tonyukuk, Göktürklerin ordusunun hızlı gitmesini engelledi. Çünkü halkın Bin Li yaklaşık 576 kilometre gittikten sonra savaşta öleceğini, henüz savaşılmadığını, dolayısıyla en iyi yolun piyade olarak ilerlemek, dolayısıyla ordunun kuvvetini korumak gerektiğini belirtti. 7-7-19 Çin'e karşılık verilmesi ve barış zamanı. Bilge Kağan bu zafer üzerine rahatladı ve yönünü Çin'e çevirerek hızla girdiği Kansu bölgesini yağmaladı. Üzerine gönderilen Çin ordularını ağır bir bozguna uğrattıktan sonra fazla ilerlemedi. Çünkü Çin içlerine çok girmenin faydasız olduğunu, özellikle Tonyukuk'un tavsiyeleri üzerine iyi anlamıştı. Kendi yazıtındaki sözlerinden anlaşıldığı gibi esas hedefi ülkesi içinde huzur ve refahı temin etmekti. Dolayısıyla bunun akabinde bir elçilik heyeti gönderip barış teklifinde bulundu. 720 yılında bu savaşlar meydana geldiğinde birinci gün 17 bin kişi öldürülmüş, ikinci gün piyade ordularının tamamı imha edilmişti. Kıtan ve Tatabıların da Göktürk devletine isyan etmeleri cezasız kalmamış, 721 yılı kış mevsiminde Kıtanların ve 722 yılı ilkbaharında Tatabıların üzerine sefer düzenlenip bozguna uğratılmışlardı. Nihayet Çin'deki Tang Hanedanı'nın imparatoru Füsüyan Tusung, Bilge Kağan'ın gücünü kabullenmek zorunda kaldı. Bir yandan barış ilişkilerini geliştirirken, diğer yandan sınırlarda savunma tedbirlerini arttırmaya başladı. Bu arada sarayında kendi devlet adamları arasında yapılan müzakerelerde Bilge Kağan'ın iyi bir idareci olduğu, insanları iyi yönettiği ve dost canlısı kişiliğe sahip olduğu vurgulanırken, kardeşi Kültigin'in mükemmel bir savaşçı, iyi bir komutan, Tonyukuk'un ise çok cesur, yaşlı, bilgili, tecrübeli biri olarak Çin için tehlikeli oldukları bildiriliyordu. Bu arada Çinlilerin gönderdiği elçiyi bütün ileri gelen devlet adamları ile ihtişamlı bir şekilde karşılamış, ziyaret eden Çin elçisine Tang İmparatorunun Tibetlilere ve Kıtanlara prenses verdiğini ancak kendisine söz verildiği halde evliliğin gerçekleşmediğini söyleyerek suçlamıştır. Çinli elçi bu durum karşısında imparatorun prensesi göndereceği vaadini vermiş olmasına rağmen imparator Yusuyan Tusung sözünü tutmadı ve evlilik gerçekleşmedi. Bilge Kağan yine de Çin'le dostluk ilişkilerini sürdürmek maksadıyla veziri Buyruk Çor'u Çin sarayına göndererek süratleri ve dayanıklılıklarıyla meşhur atlardan sunmuştu. Çin sınırlarındaki askeri faaliyetleri de durdurmuştu. Daha sonra Tibetlilerin kendilerine yaptığı Tang Hanedanı'na karşı ortak saldırı teklifini anlaşmayı bozmamak için kabul etmedi. Çinliler de karşılığında Shou Fang'da pazar kurarak karşılıklı ticaret yapılmasına razı oldular. Ayrıca yapılan anlaşmaya göre her yıl yüz binlerce top ipek kumaş Göktürklere gönderilecekti. 19. ayrımın sonu sayfa 170.